Allah'ın nimetlerini tefekkür. Cenab-ı Hakk'ın bize olan en büyük lütufları, bunca mahlukat içinde insan olarak yaratılıp, Müslüman bir çevrede dünyaya gelmemizdir. Bundan daha büyüğü ise, Kur'an-ı Kerim'e muhatap ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmamızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler için, Kur'an'ın davranışları akseden fiili ve mükemmel bir örneğidir. Bizlere kitabı ve hikmeti öğretir ve iç alemimizi berraklaştırır. Sadece bu nimetlerin kadrini hakkıyla idrak edebilsek, şükür secdesinden başımızı kaldırmamamız gerekir. Cenab-ı Hakk'ın ihsanları bunlarla da sınırlı değildir. Onun pek çok nimetleri biz kulları üzerine her an adeta sağanak halinde yağmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle sen infak et ki ben de sana infak edeyim buyurdu. Allah'ın hazineleri geniştir. Bütün mahlukata verdiği rızıklar onun hazinesinden hiçbir şey eksiltmez. O gece gündüz ardı arkası kesilmez infaklarda bulunur. Sema ve arzı yarattığı günden beri Allah'ın infak ettiği şeyleri düşünün. Bunlar onun mülkünden hiçbir şey eksiltmemiştir. Nimetin hakkı onun üzerinde tefekkür etmek, onu yaratanın varlığına istidlal etmek, onun kudret ve ihsanını düşünerek şükretmektir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Allah'ı zikrederek sohbet etmek çok güzeldir. Allah'ın nimetleri üzerinde tefekkürse ibadetlerin en faziletlilerindendir. Küfran-ı nimet yani nankörlükse nimetin şükrünü ihmal etmek, onu hoyratça nefsani ölçüler içinde ve ten planında tüketip ziyan etmektir. Bu haller kişiyi nimetleri lütfeden Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırır. Şükür üç kısımdır. 1. Kalbin şükrü, nimeti düşünmektir. 2. Dilin şükrü, nimete karşılık hamdü sena etmektir. 3. Diğer azaların şükrü, istihkakı kadar nimetin karşılığını vermektir. Öte yandan her nimetin şükrü kendi cinsinden olur denilmiştir. Yani Cenab-ı Hak bize ne lütfetmişse, ondan mahrumlara ihsan ve ikram etmemiz icap eder. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. فَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ El-Kasas 77. Her vesileyle tefekkür. Ziya Paşa şöyle der. 1000 dersi marif okunur her varakında, Ya Rab ne güzel mektep olur mektebi alem. Bu kainat kitabının her bir yaprağında, marifet ilminin binlerce dersi okunur. Ya Rabbi, şu alem, tefekkür deryasına dalarak ibretler almak için ne güzel bir mekteptir. Büyük İslam alimlerinden Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, bu halin izahı sadedinde bir şaire ait olan şu sözü sık sık tekrar ederdi. İnsan tefekkür sahibi olursa her şeyden bir ibret alır. Bu sebepledir ki Araplar da, İbret alınacak şeyler çok, ibret alansa pek az demişlerdir. Her zerre Allah'ı anlatır. İnsan tefekkür ederek kainat kitabını okumayı öğrenebilirse, Çevresinde gördüğü her zerre ona Cenab-ı Hakk'ın azametini telkin eder ve onu marifetullah'a yaklaştırır. Fuzuli ne güzel söyler. Olsa istidadı arif, kabili idraki vahiy, emri hak irsaline her zerredir bir Cebrail. Eğer arif, ilahi vahiy idrak edebilme kabiliyetine sahip olsa, kainattaki her zerre, ona hakkın emrini ulaştıran bir Cebrail kesilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: görebildiğiniz ve göremediğiniz şeyler üzerine yemin ederim ki, hiç şüphesiz o Kur'an, çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. El-Hakka 38-40. Kur'an-ı Kerim'deki yeminlerin hikmetlerinden biri de, üzerine yemin edilen varlıklardaki bir ibrete, faydaya ve hikmete dikkat çekmektir. Kulun o azametin telkini içinde duygularını derinleştirmesi arzu edilir. Dolayısıyla görebildiğimiz ve göremediğimiz bütün varlıklar, Allah'ın kudret ve rububiyetinin ayetleridir. Onlarda düşünüp ibret alınacak sayısız hikmet vardır. Zerre kadar bir çınar tohumunun, mümbit bir toprak vasıtasıyla koca bir ağaç haline gelerek kazandığı muazzam ihtişam gibi, bizdeki tefekkür ve tahassüsün, Kur'an ikliminden beslenip güçlenmesi neticesinde ulaşılacak olan sır, hikmet ve ibretler de muhteşem olacaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın muhtelif canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. El-Câsiye 3-5. Kur'an-ı Kerim'deki bu tefekkür misalleri üzerinde gönülleri ve zihinleri teksif etmek, kulu takva iklimine götürecektir. Nasıl ki çiçekler havaya, suya, toprağa ve ışığa muhtaçsa, tefekkür kabiliyetine seviye kazandırmak da takvaya bağlıdır. Cenab-ı Hak, kullarının düşünen, araştıran ve ince anlayış sahibi zarif insanlar olmasını istemektedir. Bu sebeple bir Müslüman, her vesileyle ve bir ibadet heyecanı içinde tefekküre yönelmelidir. Bu halin güzel bir misalini sergileyen Ahmet bin Ebil Havari'nin hanımı Rabia Hanım şöyle demiştir: her ezan işittiğimde, kıyamet nidacısını hatırlarım. Her kar yağdığını gördüğümde, amel defterlerinin havada uçuştuğunu görür gibi olurum. Her ne vakit bir çekirge sürüsü görsem, haşrı hatırlarım. Nakledildiğine göre Halife Harun Reşit hamama gitmişti. Hamamcı yanlışlıkla üzerine kaynar su döktü. Bunun üzerine Halife Harun, haşlanan vücudunun şiddetli ızdırapları içinde dışarı çıkarak binlerce sadaka dağıttı ve şöyle dedi: bugün hamamın suyuna tahammül edemiyorum. Kıyamet günü cehennem yolcusu olursam halim nice olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baktığı her şeyden bir ibret çıkarıp hamd ve şükürle Rabbine yönelirdi. Bizler de gördüğümüz her şeyde ilahi azameti seyrederek, his ve fikir dünyamızın manevi gıdasını almaya gayret etmeliyiz. Müslüman, güneşe, aya, atmosfere, kendi yaratılışına, ecdadına, evladına, velhasıl nereye bakarsa baksın, bunlar vasıtasıyla verilen ilahi mesajları gönül gözüyle okumalıdır. Nereden ve nasıl geldiğini, nasıl hayat sürebildiğini, şeklini, biçimini kimin verdiğini, ömrünü kimin tayin ettiğini, nereye gitmekte olduğunu, hayat ve kainatın hikmetsiz olmadığını, hiçbir şeyin boş ve abes yere yaratılmadığını, kendisinin başıboş bırakılmadığını düşünüp, daima ilahi kudret ve azametin farkında olmalıdır. Hak Teâlâ bu kainatı niçin yarattı? Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar." Ed-Duhan 38-39. Kainatı tefekkür eden insan, Yüce Rabbimizin muradını kavrayıp, onun her şeyi bir gaye ile yaratarak kullarının hizmetine verdiğini idrak etmelidir. Sonra da Cenab-ı Hakk'a karşı mesuliyetlerini düşünüp, kulluk vazifelerine ihtimam göstermelidir. Zira Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam ikram ve ihsanları karşısında duygusuz ve nankör kalmak, insanlık şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan çok acı bir gaflettir. İnsan, sahip olduğu bütün nimetlerin hesabını vereceğini unutmamalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur: "Nihayet o gün, dünyada faydalandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz." Et-Tekâthür 8. Velhasıl, içinde yaşayıp da farkında olduğumuz ve olamadığımız bütün ilahi nimetler için Rabbimize sonsuz bir şükür ve kulluk borcumuz vardır. Bu vazifelerinin şuur ve idraki içinde olup ifası yolunda gayret eden arif gönüllere ne mutlu. İnsanda tefekkür. Bir düşünecek olursak, üzerine basıp geçtiğimiz yer, bugüne kadar gelen milyarlarca insanın toprağa dönmüş cesetleriyle doludur. Sanki üst üste çakışmış milyarlarca gölge gibi. Yarın bizler de toprağın sinesine amellerimizle gömülerek bu kesif gölgenin içine süzüleceğiz. Ondan sonra ebedi bir hayat ve sonsuza yolculuk başlayacak. O halde biraz durup düşünelim. Anı sonsuzla değiştirmek hangi aklın kârıdır? İnsanda tefekkür. Yaratılıştaki harikulade incelikler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَفِي الْاَرْضِ آيَةٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve bizzat kendinizde nice ayetler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Ez-Zariyat 20-21. Yüce Rabbimiz insanı öylesine muhteşem yaratmıştır ki, zamanımızdaki yüksek ilim ve teknoloji sayesinde yapılan sayısız keşiflere rağmen, ondaki harikulade sır ve hikmetlerin nihayetine varılamamıştır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur: "Ey insan! Seni şekilsizlikten çıkararak en güzel bir şekilde yaratıp düzgün ve dengeli kılan, seni dilediği bir surette birleştiren, keremi ve ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?" El-İnfitar 6-8. Cenab-ı Hak burada insana mazisini hatırlatarak, ona yaratılışını tefekkür etmesini terkin ediyor. Öyle ki, son derece müstesna yaratılışıyla varlıkların en mükerremi kılınmış olan insan, görüldüğünde hoşa gitmeyen ve cazip gelmeyen bir sudan var edilmiştir. O halde insanoğlunun küçücük bir damlacıktan muhteşem bir varlık vücuda getiren, sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi Rabbine karşı bir hiç hükmündeki fani varlık ve kuvvetine güvenerek isyan etmesi ne kadar da abes bir haldir. Tıbbın daha yeni yeni keşfedebildiği insanın yaratılış safhaları, 14 asır evvel nazil olan ayet-i kerimelerde şöyle tasvir edilmiştir. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka, aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline getirdik. Bu bir parçacık eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. El-Mü'minun 12-16. 1400 yıldan beri Kur'an-ı Kerim her fenni keşifle teyit edile gelmiştir. Ümmi bir peygamberle beşeriyete sunulan bir kitap, kainatta cari olan ilahi kanunlar ve bunlara makes olan hadiselerin binlercesine temas ede geldiği halde, hiçbir keşfin onu tekzip edememiş olması da, onun vahiy mahsulü olduğunu gösteren kat'i delillerden biridir. Yani Kur'an-ı Kerim daima beşeri ilmin önünden gitmekte, yapılan bütün keşifler de onu teyit etmektedir. İslam'a karşı menfi bir surette şartlanmamış olan bazı batılı mütefekkirler, ancak zamanımızda vasıl olunan hakikatlere yukarıdaki misalde olduğu gibi, 1400 sene evvel nazil olmuş bulunan Kur'an ayetlerinde temas edilmiş olması karşısında hayret ve hayranlık duyarak hidayet yolunu tutmuşlardır. Bunlardan biri olan Fransız asıllı embriyoloji alimi Profesör Doktor Maurice Bouquet İslam'la şereflenmiştir. Bunun başka misalleri de olmakla beraber bu bir tek misal bile fevkalade ehemmiyetlidir. Ayrıca bahsettiğimiz şahsiyetin Türkçemize de tercüme edilmiş bulunan eserlerini, okumalarını bu vesileyle dinleyicilerimize de tavsiye ederiz. İnsanın yaratılışı gibi uzuvları da lisan-ı halle kendisini tefekküre davet etmektedir. Yani gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, beynimiz, kalbimiz, velhasıl bütün vücudumuz bizlere verilmiş geniş bir tefekkür sahası olarak adeta şöyle seslenmektedir. Cenab-ı Hakk'ın et, sinir ve damarlardan teşekkül eden azaları nasıl tanzim ettiğine ve onları birbiriyle ahenkli çalışan müthiş bir sistem halinde nasıl var ettiğine ibretle bir bak. Başı yuvarlak yapmış ve onun üzerinde kulak, göz, burun, ağız ve diğer menfezleri açmış. El ve ayağı uzun yaratmış, uçlarını parmaklara, parmakları da büklümlere ayırmış. Kalp, mide, ciğer, dalak, bağırsak, rahim gibi iç azaları en münasip şekil ve keyfiyetlerde yaratmış. Bunların hiçbiri lüzumsuz ve birbiriyle alakasız değildir. Bilakis her birinin çok mühim vazifeleri vardır ve hepsi de bu vazifelerine en uygun şekilde yaratılmıştır. Sonra bu azaların her birinin kendine göre kısımları vardır. Mesela gözün tabakaları ve her tabakanın hususi bir vasfı ve şekli vardır. Eğer onlardan biri bozulur veya vasıflarından birini kaybederse, göz görmez olur. Kemikler. Kemiklerin teşekkülü de hayrete şayandır. Cenab-ı Hak onları ince ve zayıf bir damla nutfeden nasıl bu derece sert ve sağlam yaratmıştır? Sonra onları beden binasını ayakta tutan ne kadar da dengeli ve sağlam bir iskelet haline getirmiştir? Sonra onları değişik miktar ve ölçülerde nasıl şekillendirip takdir etmiştir? Kimisi küçük, kimisi büyük, kimisi uzun, kimisi yuvarlak, kimisi içli, kimisi dolu, kimisi enli, kimisi incedir. İnsan tek parça bir kemikten de meydana gelmemiştir. Kemikler eklemlerle, hareketli mafsallarla birbirine bağlanmıştır. Onların her birine yapacağı harekete göre şekil verilmiştir. Bu eklemlerin yağlama mekanizması o kadar harikadır ki, bugüne kadar teknolojide kullanılan 3 yağlama tipiyle de tam olarak açıklanamamıştır. Şimdi bir düşünelim. Vücudumuzdaki eklemlerden biri çalışmasa, hayatta ne büyük sıkıntılarla karşılaşırız. Allah Teala, vücudumuzdaki kemikleri bir tane fazla yaratsaydı, o kemik insan için sökülüp atılması gereken bir sıkıntı kaynağı ve rahatsızlık sebebi olurdu. Bunun aksine bir kemik eksik olsaydı, onun eksikliğini telafi etmek için ne kadar çaba sarf etmemiz gerekirdi? Çoğu zaman da telafisi mümkün olmazdı. Bir elimizin baş parmağını kullanamadığımızı düşünelim. İşlerimiz ne kadar da aksayacaktır. Bu hal gerçekten düşünülmesi gereken bir husustur. Dişlerin bazısı yassı ve öğütmeye elverişlidir. Bazısı da sivri ve keskin olup koparmaya ve bölmeye elverişlidir. Allah Teala kemikleri hareket ettirmek için kasları yaratmıştır. Kasların miktarı ve şekilleri yerlerine ve ihtiyaçlarına göre değişir. Gözde pek çok kas vardır. Bunların biri hastalansa, bütün gözün sıhhati bozulur. Bütün bunlar görünen harikuladeliklerdir. Bir de 5 duyu ile idrak edilemeyen sıfatlar yani huy, karakter, şahsiyet, vicdan gibi manevi hususiyetler vardır ki, onların mahiyeti daha da muazzamdır. İnsan vücudundaki harikalar, Allah'ın bir damla sudaki sanatıdır. İnsan güzel bir resme baktığında ressamın maharetine, sanatına ve zekasına hayranlık duyar. Onu gözünde büyütür. Halbuki ressamın yaptığı şey yoktan bir şey var etmek değil, var olan kağıt, fırça, boya gibi nesneleri hususi bir tertip üzere bir araya getirerek yine Allah'ın yarattığı alemlerden aldığı intibaların neticelerini yansıtmaktan ibarettir. O halde bir ressamın eserine bile dikkatle bakılıp hayret edilirken, mutlak sanatkar olan Cenab-ı Hakk'ın bir damla sudan yarattığı eşsiz bir icat bediası ve sanat harikası olan insan vakıasına karşı nasıl bir hayranlık duymamız gerektiğini tefekkür etmek gerekmez mi?